Ayrım 35. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 411. Birden sustu. Lenin'i, Bokuzu'yu, Artuzzi'yi unutup hükümetçilerin tanklarına iyice baktı. Kıpırtı yok muydu? Hayır, kıpırdıyorlardı. Harekete geçmiş, 105'lik toplarını 21'e dikmiş ilerliyorlardı. 21'e mi? İtalyanların M113'ünün geçişi engellemek için çapraz durduğunu anlamamışlar mıydı? Hiç kuşkusuz anlamışlardı. Gerçekten de en baştaki M48'den 8. Tugay'ın iki subayı inmiş, şişine şişine ona doğru geliyorlardı. Ona doğru mu? Dışarıyı gözetlemeyi bıraktı hemen. Arka kapağı araladı, başını çıkarttı, gelenlerin üstüne elektrik fenerinin ışığını tuttu. Ne istiyorsunuz Şubadak? Çekilin de geçelim yanıtını verdi. Ağzında bir şey çiğneyen subay. Çiğneyen mi? Ne çiğniyordu? Şeker mi, çikolata mı, ciklet mi? En azından ciklet çiğniyordu. Cikletin, belki de şekerin, çikolatanın doğurduğu imrenme, kıskanma, çivinin aklını başından aldı. Sen çekil bok herif, defol git ayaklarımın altından, faşist herif. Ne hakla gelip de karşımda ciklet çiğniyorsun? Dua et ki karnım aç, gücüm kuvvetim yerinde değil. Yoksa bir yumrukta yere serer, ağzındaki ciklet mi, şeker mi, çikolata mı, ne boksa boğazına tıkardım. Bu sırada M113'ün içinde komutan büyük bir heyecanla komuta merkeziyle konuşuyordu. Akbaba, dikkat Akbaba, burası 21. Hükümetçiler M113'ü çekmemizi istiyorlar. 21, dikkat 21, yerinizden kıpırdamayın, yerinizden kıpırdamayın. Çok kalabalıklar, 15'e yakın tank var, ateş açabilir miyiz? Ateş etmek yok, ateş etmek yok. Doğrudan bizi hedef almadıkları sürece ateş etmek yok. Geçmelerine izin vermeyin. Telsizcilerin heyecanlı konuşmalarına erlerin sesleri karışıyordu. Komuta merkezindekiler ne sanıyorlar? Bizi termofildeki Leonidas mı sanıyorlar? Daha da beter, çünkü Leonidas ateş edebiliyordu Perslere. Biz de ateş edebiliriz. Doğrudan bizi hedef alıyorlar. Almıyorlar. Alıyorlar. Çiviye sor. Çiviyi boş ver. Kör kütük sarhoş o. Her şeyi çift görüyor. Ne sarhoşu? Karşısında ciklet mi ne çiğneyen subayı kıskanıyor. Haklısın. Hep sövüp sayıyor. Adamın anlamasını sağlayacak hiçbir şey demiyor. Oysa 8. Tugay'ın ciklet mi ne çiğneyen subayı anlamıştı. Kapaktan kafasını çıkartan çılgının boğazına sarılmak istediğini, geçmelerine izin vermeyeceğini anlaması için Livorno'da doğmuş olması gerekmiyordu. Arkadaşıyla birlikte M48'e dönmüş, yolu açmaya kararlı olduğu için peşinde 3 tankla birlikte yeniden ilerlemeye başlamıştı. Ruha, hop, ileri, hop. Dördüncüsü üçüncüyü, üçüncü ikinciyi, ikinci birinciyi iterek ve kulakları sağır eden bir gürültü çıkartarak M48'ler gelip M113'ün sol yanına dayandılar. Anlamsız ve acımasız bir durumdu. Sanki her vagonu lokomotiften oluşan güçlü mü güçlü bir tren M113'ün frenlerini ve paletlerini karşı koyulamaz bir kıskaç gibi sarıyordu. Her hamlede M113 çatırdıyor, ikiye bölünecek, kafası dışarıda sövüp saymayı sürdüren çiviyi havaya fırlatacak gibi oluyordu. Bu duruma fazla dayanamayacağı ortadaydı. Dördüncü saldırıda boyun eğdi. Her çapraz durumda toprakta derin izler bırakarak adım adım gerilemeye başladı. 21 alfaya vardığında ciklet mi ne çiğneyen subay çiviye baktı küçümseyerek. Burada durun. Birkaç saniye sonra öbür M48'ler de ana yola ulaşıp Şatila'ya girdiler. Tam bu sırada 6. Tugay'ın Kuveyt elçiliğinin karşısında dizili M113'leri de harekete geçerek peşlerinde asker dolu 4 kamyonla 23'ten içeri girdiler. Saat 9'u çeyrek geçiyordu ve soğanın çilesi sona ermek üzereydi. Eski atasözünün doğru biçimine uyarak filmdeki kahramana öykünmenin dangalaklık olacağı kuşkusunu bir yana bırakmıştı. 100 yıl koyun gibi yaşayacağına, bir gün aslan gibi yaşa diyerek dışarıya fırlayıp saldırganları püskürtmekten, kışlalarına göndererek bir kahraman olmaktan başka bir şey düşünemez olmuştu. Yaşamı da ölümü de korkusuzca karşılayabilen bir erkek olacaktı. 6. Tugay'ın ilk M113'ü güneyden Şatile'ye girmek için karanlıkta belirlediğinde hiç duraksamadı. Kapıya fırladı, açtı, dışarıya çıktı. Bir sokak köpeği gibi ezilme tehlikesini göze alarak bacaklarını açıp konvoyun önüne dikildi. "Yallah, yallah geri basın!" diye bağırdı. "Şatilla bizim, Şatilla geçilmez!" Tam o sırada da peşinden koşa koşa gelen ve "Salak herif, hiç mi aklın yok senin, hiç mi adam olmayacaksın?" diye bağıran tank komutanı yakasına yapıştı. 23'ün M113'ü artık geçişi engellemediği, 23'ün içinde erkek olmak isteyen, erkek olmanın kahraman olmak anlamına geldiğini sanan başka bir çocuk olmadığı, herkes bu iki şeyin mutlaka bir arada bulunmadığını ve erkek olmanın tek başına büyük bir yük getirdiğini bildiği için 6. Tugay'ın M113'leri hiçbir engelle karşılaşmadan 21'den gelen M48'lerle birleşmek için geçip gittiler. Bu sırada Bilal de "Savdaif Haza Alburçi Beyaz Nani" diye türkü söylemeye ara verdi. Yine bu sırada Yüzbaşı Hasan Nasır Bulvarı'na gitmek için 106'lık toplu cipin motorunu çalıştırdı. Büyük bir serin kanlılıkla yaptı bunu. Kendisini yenilgiye uğratıp aşağılayan cücenin ölmüş olduğu için değil, direnmekten vazgeçerek kuleyi terk etmeye hazırlandığı için sesini kesip onu kışkırtmaya son verdiğinden en ufak bir kuşkusu yoktu. Babasının öldürüldüğü cenaze sırasında Ramlet el-Bayda'daki villalarının yakıldığı Noel'den bu yana elden bırakmadığı keskin mantığına ve sinsi kalleşliğine sığınarak yaptı bunu. Ve onuruna sürülen lekenin temizlenmesinde, 3 saat önce tetiğe basmasını engelleyen şaşkınlıktan kurtulmasında Junie Meryem'in yardımcı olacağı inancı içinde yaptı bunu. Gökyüzünü birden aydınlatma fişekleri kapladı. Soluk mavi, saydam ışık yuvarları Nasır Bulvarı'nı gündüz gibi aydınlattılar. Böylesi bir talih ancak Yüce Tanrı'nın ondan yana olduğunun işareti olabilirdi. Bozuk nişangahı kullanmadan göz kararı nişan alabilmek için ışık gerekliydi. Bol ışık. M48'lerin bulvara yağdırdıkları ateşi önemsemeden Sabra kavşağından ayrılıp bulvar boyunca yol aldı. 22'ye 40 metre kala durdu. Burada direksiyonu bıraktı, kaportanın üstüne çıktı. Topun namlusunu Bilal'in Gobeyre'ye dönerken geçeceğini hesapladığı noktaya yöneltti. Sonra aşağı indi, topun arkasına gidip kamayı açtı ve namlunun istediği yönde ve cücenin yüksekliğinde olup olmadığına baktı. Yön doğruydu ama yükselti normal insan yüksekliğiydi. Bunun üzerine yeniden jipin üstüne çıktı, yükselti kolunu döndürdü, hedef ayarı yapıp aşağı indi. Yeniden topun arkasına geçip baktı ve bu kez gülümsedi. Yine buz gibi. Tamamdı. Yükselti şimdi cüce yüksekliğiydi. Asfalttan bir metre yukarıdaydı. Sıra Brahmet Bayi yerleştirmeye gelmişti. Brahmet Bayi yazısı açıkça okunan bir mermi seçip özenle yerleştirdi. Kamayı kapatıp topun yanına döndü. Parmağı tetikte, düşmanının bulvarı geçerek kafeste bir kuş gibi kendisini sunmasını beklemeye koyuldu. Bu sırada yumruklarını sıkmış, dudaklarını büzmüş, Olimpos dağındaki tanrıçasına dualar ediyordu. "Yüce tanrıça, acı çekenleri sevip koruyan bağışlayıcı tanrıça, sesime kulak ver. Nasır bulvarında yeterince aydınlatma fişeği yok. Olanlar da sönüyor. Yetersiz ışıkta, karanlıkta ateş edersem yine vuramam onu. Onuruma sürülen lekeyi temizleyemem. Sen Elia mezarlığındaki mezara çiçekler gönderemem. Gönlü yüce bakire, acıları saran, günah işleyenlere kucak açan, kutsal ruhu barındıran kutsal ana, yardımcı ol bana. Senden babamı, villamı, çalınan M48'i, kulede öldürülen adamlarımı geri vermeni istemiyorum. Yalnızca bulvardan geçerken ona iyi nişan alabilmek için biraz ışık göndermeni istiyorum. Yalvarırım, sırası geldiğinde bir aydınlatma fişeği daha at. Bilal ise Olimpos'taki kendi tanrısından bunların tam tersini diliyordu aynı coşkuyla. Bilal artık ne öldürmek istiyordu ne de öldürülmek. Öldürmek de öldürülmek de istemediğinden yüzbaşının onu aldatmakla iyilik etmiş olduğunu düşünmüyordu artık. Büyük politikacılar, büyük askerlik uzmanları gibi Şii askerlerin baş kaldırarak Cemayel'in ordusunu ikiye bölecekleri, 6. Tugay'ın bir yanda, 8. Tugay'ın bir yanda kalacağı yolunda değerlendirmeler yapmıyordu artık. Daha da kötüsü, 6. Tugay'ın 8. Tugay'ı kentin batı bölgesinden kovmasını, kentin 1/4'ünün Müslümanlara verilmesi düşünün gerçekleşmesini, yenilgisinin zafere dönüşmesini önemsemiyordu artık. Son iki makineli de susturulmuş, 120'lik merminin düşmesinden sonra sağ kalan 4 adamı da ölmüş, neredeyse çökecek olan binada tek canlı o kalmıştı. Omuz kasını yırtan bir kurşunla sağ kolundan yaralıydı. Kendilerine ateş ediyorlar cümlesinin söndürdüğü kaçmak isteği yeniden canlanmıştı. Bu kuleyi, bu mahalleyi ne diye dişleriyle savunacaktı? Ne diye öldürmeyi sürdürecek, sonunda kendisi de can verecekti? Kimin için? Raşitler, Maymuncuk, Halitler, ilgisizler, değer bilmezler için mi? Zeynep haklıydı. İnsanlar için elimizdekini, avucumuzdakini, dahası yaşamımızı vermek çılgınlık Bilal. İnsanlar alırlar. Alırlar ve ne kadar çok alırlarsa o kadar çok tükürürler yüzüne. Evet, gitmeliydi. Ceset dolu. Onun hatası yüzünden dost düşman ölüsü dolu bu damdan gitmeliydi. Beyaz bayrak çekip teslim olmak, kimi kez önünü, kimi kez arkasını gösteren ama ona hep arkasını dönen bu adaletsiz dünyaya boyun eğmek istiyordu. Evet, teslim olmak ve yaşamak. Çirkin olduğunda, ona sokakları süpürttüğünde, yamasız bir ceketi, yarısı eksik olmayan bir kitabı, bir erişkinin boyunu çok gördüğünde bile güzel olan yaşamın keyfini çıkartmayı denemek için. Evet, boyun eğmek, merdivenlerden giriş katına inmek, küçük alana, Nasır Bulvarı'nın kaldırımlarına ulaşmak. Eve dönmek, yaşlı babasını, 8 çocuğunu, karnında 9. çocuğunu taşıyan Zeynep'i yeniden görmek. Zeynep'in karnına dokunmak, içinde kız mı oğlan mı olduğunu merak etmek, kendini kozalaklar, kozalaklarla birlikte de tohumlar üreten bir çam ağacına benzetmek. Kasaptan çalınan koyun kellesini yemek, başına bu belaları getiren, yarısı olmayan o lanet kitabı yakmak. Yatağında uyumak, güneşle birlikte uyanmak. Ertesi sabah yine güneşi görmek. Bütün bunları birkaç dakikadır Nasır Bulvarı'nı gündüze dönüştüren aydınlatma fişeklerinin ışığı altında yapmak tehlikesini göze alması gerekiyordu. Bu tehlike güneşi bir daha görememe olasılığını içeriyordu. Ne ertesi sabah ne de bir başka sabah. Bu nedenle karar veremiyordu. Karar veremedikçe de Olimpos'taki tanrısına dua ediyordu. Yüce Allah'ım, bahtsızları sevip koruyan esirgeyen Allah'ım, sesime kulak ver. Nasır Bulvarı'nda çok fazla aydınlatma fişeği var. Bulvarı bu ışıkta geçmeye kalkışacak olursam kafesteki bir kuş gibi vururlar beni. Evime dönemem. Bir daha güneşi göremem. Ne yarın sabah ne de bir başka sabah. Sen ki güçlüsün, her yerde varsın, her şeyi bilirsin, ezilenleri korursun. Yardımcı ol bana da. Senden tek isteğim bulvardan geçip Goberi'ye dönebilmem. Yarın sabah güneşi görebilmem için biraz etrafı karartman. Aydınlatma fişeklerini söndür, üzerlerini üfle. Yalvarırım sana. Ne var ki fişeklerin sönmesi uzun sürdüğünden, her biri bir dakika yandığından Allah'ın yardımcı olmayacağı sonucuna vardı. Kalaşnikov'unu kaldırıp attı. Bir sarhoş gibi sendeleyerek kendi hatası yüzünden ölen dostlar ve düşmanlarla dolu damdan ayrıldı. Düşmemeye özen göstererek trabzanları kalmamış yarı yıkık merdivenlerden inmeye başladı. Basamak basamak. Daha doğrusu basamak kalıntısı, basamak kalıntısı ve her basamak kalıntısında sanki koluna bir hançer saplanıp oradan beynine ulaştı, beynini bulandırdı. 4. kata, sonra 3., sonra 2., sonra 1. kata, sonra giriş katına indi. 22'nin küçük alanına giden dar sokağa daldı. Öldürdüğü insanların cesetlerini çiğneyerek ya da üstlerinden atlayarak 22'ye ulaştı. M113'ün içindeki bersaglieriler sarhoş gibi yalpalaya yalpalaya yaklaşan bu küçük yaratığın kim olduğunu sordular kendi kendilerine. Savaşta yolunu şaşırmış bir çocuk muydu? Yalnızca kartal bir küçük yaratığın "İkmil durmayın, İkmil, Lakni, peşimden gelin" diye bağıra bağıra 8. Tugay'ın bir birliğini bozguna uğratarak kuleyi ele geçiren küstah cüce olduğunu anladı. Acıyıp seslendi onu. Bilal, ama Bilal yanıt vermedi. İki amalcının PK-46 ile ateş etmeyi sürdürdükleri benzin istasyonunu geçerek Nasır Bulvarı'na vardı. Burada karanlığın o korkunç ışığı soğurmuş olduğunu gördü ve Allah'ın sözlerine kulak vermediğini sanmış olmanın utancı içinde kaldırımdan indi. Sırtını döndüklerini seven ve koruyan, bağışlayıcı Allah Baba'nın hoşgörüsüne sığınarak yazgısına boyun eğip bulvarı yanlamasına geçmeye başladı. 25'in karşısındaki daracık sokağa ulaştı. Bu sokağın ortasına vardığında tanrıların tartışmakta oldukları Olimpos'ta Junie Meryem'i bir ayak oyunu yaparak Hasan'ın hedefini vurmak için gerekseme duyduğu mucizeyi gerçekleştirdi. Bir fişek geceyi aydınlattı. Kocaman bir ışık yuvarı, ışıktan bir ay gökyüzünden aşağı doğru indi ve inerken öyle parlak, öyle beyaz, öyle göz kamaştıran bir ışık saçtı ki Sabra Kavşağı ile üst geçit arasında kalan bölge gündüze dönüştü. Gözleri kamaşan, düş kırıklığına uğrayan, şaşıran Bilal durdu. Göz kapaklarını kırpıştırarak birkaç saniye süreyle Tanrı Baba'nın tanrılığını, babalığını niçin göstermediğini, niçin bağışlayıcı ve sevecen olmadığını, hep sırtını döndüklerini sevip korumamanın ötesinde niçin onlarla dalga da geçtiğini sordu kendi kendine. Sonra yine yürümeye koyuldu. Birkaç adım attıktan sonra sırtına iki göz bebeğinin iki sivri okun saplandığını sezdi. Yeniden durdu. Nereden bakıldığını anlamak için arkasına döndü ve 40 metre ötede 106'lık topunu kendisine çevirmiş jipi gördü. Topun yükseltisi insan, daha doğrusu cüce yüksekliğiydi. Topun yanında hükümetçi üniformalı, uzun boylu, yakışıklı bir subay vardı. Kıpırdamadan ona bakıyordu. Bakıyordu ve dinginliğinden öyle bir tehdit yayılıyordu ki kimseyi öldürmek istemediğini unuttu. Kalaşnikov'unu kavramak istedi, bulamadı ve o anda 25'in karşısındaki daracık sokağa ulaşamayacağını, yaşlı babasına, 8 çocuğuna ve Zeynep'e bir daha sarılamayacağını anladı. Karının içindeki çocuğun erkek mi kız mı olduğunu hiç öğrenemeyecekti. Çirkin olduğunda, ona sokakları süpürttüğünde yamasız bir ceketi, yarısı eksik olmayan bir kitabı, bir erişkinin boyunu çok gördüğünde bile güzel olan yaşamın keyfini çıkartamayacaktı. Kasaptan çalınan kelleyi yiyemeyecekti hiç, yatağında yatamayacaktı hiç, güneşi göremeyecekti hiç. Bunun üzerine kendini toparladı, binlerce kez saplanan hançerin acısını yenerek sağ kolunu havaya kaldırdı. Yaralı kolunu, yumruğunu sıktı, gözlerini subayın gözlerine dikti ve kendine güvenen boğuk sesini son kez yükseltti. Santasser diye kükredi, kazanacağım. Babamın mezarına diye yanıt verdi Hasan, telaşlanmadan sonra tetiğe bastı. Yarım metre boyunda 10,6 santimetre çapındaki 106'lık Brahmet Bayi hedefini buldu ve öyle bir gürültüyle patladı ki karargâhtaki Charlie bile duydu patlamayı. Nedenini bilemeden ürperdi ve boğazı tıkanarak kim bilir kimin başını yedi dedi kendi kendine. Nasır Bulvarı'nda duvarlar titreşti. 22'nin boşluğundaki Leyda'nın kulübesi ve M113 ve benzin istasyonu ve Kartal 1'in jipi deprem oluyormuş gibi sallandılar. Kartal 1 kendini jipten aşağı attı ve içgüdüsel olarak bağırdı. Dikkat et Bilal. Sonra bulvarı gözleriyle tarayıp onu göremeyince ucuz atlattı diye düşündü. Böylece Hasan'ın dışında hiç kimse yarım metre uzunluğunda 10,6 santimetre çapındaki Brahmet Bayi'nin kafesteki kuşu paramparça ettiğini ve çöpçü Bilal'den geriye yamalı ceketinin küçücük bir parçasının bile kalmadığını bilmedi. Bir askerin savaşta silah kullanamamasından daha anlamsız bir çelişki olamaz. Önce Amalcıların, ardından 6. ve 8. Tugayların saldırısı karşısında Bersaglielilerin ellerinin kollarının bağlı kalması bu çelişkiyi katlanabilir olmanın sınırlarına getirmişti. Karargâhta, özellikle de komuta merkezinde ateşe ateşle karşılık vermek düşüncesi ağır basıyordu. Yumruğa yumrukla karşılık verilir. Köpek bile kuyruğuna basanı ısırır diye söyleniyordu Pistoya. Sövenin hakkı sövgüdür diyor Plautus. Öyleyse harekete geçelim diye kişniyordu çılgın at. Yönetmeliğin ruhu savunma hakkıdır. Yönetmeliği uygulayalım sonucuna varıyordu Şeker. Akbaba ise köpürüyordu. Ateş açmak, gemilere İspenç horozunun haritasında belirtilen hedefleri topa tutmak komutu vermek demekti. Böyle bir komut dostluğun düşmanlığa dönüşmesi anlamına gelse de bir açıdan böyle bir sonuç için ne istense vermeye hazırdı. Yeter artık diyordu. Örnek asker rolü oynamaktan kendimi gece de tren süren demir yolcu ya da ölüme karşı çıkan general masallarıyla avutmaktan bıktım. Tepki göstermek benim de hakkım. Ama bir başka açıdan tepki göstermemek için ne istense vermeye hazırdı. İki boksör arasında kalan hakem benzetmesini anımsıyor, hayır, tepki göstermemeliyim sonucuna varıyordu. Kaldı ki gemilerin topları, füzeleri ne işe yarayacaktı? Asıl hedefler her taraf sarmış olan karıncalardı. Damlardan, dar sokaklardan açılan Kaleşnikov ateşleri, atılan bombalardı. Çukurlardan, denetimimiz altındaki sokaklardan yağdırılan havanlardı. Tepki göstermek, kendi üzerlerine ateş etmek demekti. Yine de İspenç horozunun haritasına eğilmiş hedefleri belirliyordu. Burası olur, burası olmaz. Angelo ve Martino ile birlikte telsizin başında hükümetçilerin konuşmalarını yakalamaya çalışan Charlie birden yerinden kalkarak ona doğru geldi. Aklıma daha iyi bir fikir geldi generalim. Ne geldi? Bir ateşkes yapılsa. Kim sağlayacak ateşkesi? Biz generalim. Biz mi? Saçmalama Charlie. 22'de amalcıları, 21 ile 23'te hükümetçileri durduramadık biz. Koskoca bir çarpışmayı nasıl durdururuz? Dururuz generalim. İki tarafa da gözdağı veririz. Nasıl veririz gözdağını? İki tarafa da ateşi kesmezlerse hedef olmayı göze alarak gemilerden ateş açacağımızı duyurarak. Bundan iyi gözdağı olmaz. Belki. Birden ilgilenen Akbaba omuzlarını kaldıran profesörün gözlerini aradı gözleriyle. Ben olsam denerdim generalim. İsterseniz hemen hükümetçilere telefon edebilirim. Ben de Zandra Sadra giderim diye destek verdi Charlie. Tutarsa kazançlı çıkarız. Gerçekten de kazançlı çıkarlardı. Bilal'in ardından komutanlığı üstlenen Raşit, 6. Tugay'ın barakalarını ateş ediyor, mermilerin bir bölümü Sahra Hastanesi'nin yanına düşüyordu. Ama ateşkes, uzun görüşmeler, bitip tükenmez tartışmalar gerektirirdi. Oysa gemileri işe karıştırıp karıştırmama kararı ivedilikle alınmalıydı. Akbaba ancak bir dakika sonra yanıt verdi. Kabul. Çok çabuk sonuca ulaşmak koşuluyla. Kimseye görünmemeye çalışın Charlie. Yanınıza yalnızca çevirmeni alın. Baş üstüne generalim. Böylece Charlie yalnızca Martino'yu alarak Angelo'yu telsizin başında bıraktı. Sen burada kalıyorsun. Peki yanıtını verdi. Umursamazlık içindeki Angelo. Martino'nun Ninette'in mektubunu çevirmesinin üstünden 24 saat geçmişti. Ne var ki zaman değişmeyen nesnel bir gerçeklik değildi. Saatle, takvimle, mevsimlerin değişmesi ya da güneşin batımı ile ölçülemezdi. Boyutları ruhsal durumumuza göre gevşetip sıktığımız bir lastik gibi değişirdi. Kimi kez dakikaları yüzyıllara dönüştüren bir ağırlıkta olur, kimi kez ışık hızını geride bırakan bir hızla akıp giderdi. Kimi kez de özünü donduran bir etkenin kesintiye uğratmasıyla dururdu. Büyük bir acının, beklenmedik bir olayın, bir sarsıntının etkisiyle dururdu. Angelo'nun zamanı da, Martino da ona fil dişi renkli kağıdı verip başına devlet kuşu konmuş da haberin olmamış dediğinde durmuştu. Zamanı durunca saat, takvim, mevsimler ya da güneşle ölçülen zamanın içindeki olaylardan kopmuş, her şeye ilgisiz kalmış, savaşı bile umursamaz olmuştu. Evet, savaşı bile ilgilenmeden, katılmadan izliyordu. Evet, belleğine kazınan o mektup savaşın yıkımını bile gölgeliyordu. Her cümlesini, her sözcüğünü anımsıyordu. söz gelimi çok iyi Fransızca bildiğini ama konuşmaktan kaçındığını, S eşittir K, L, N, W denklemini kavradığını ve Boltzmann'ın kendini öldürdüğünü öğrendiğini, yaşamak tutkusuna, varsılığına, ayrıcalıklarına karşın mutsuzluk içinde yüzdüğünü, geleceğe inanmadığını, gözleri, yüzü, vücudu çok sevdiği bir erkeğe benzediği için onu seçmiş olduğunu, hele kendilerini sevecek birini bulamadıkları için inlerine çekilen köpeklerin bir ara dışarı çıkıp kuyruklarını salladıklarına ilişkin cümle hiç aklından çıkmıyordu. Çünkü içini bu gece kadının geri geleceği kuşkusu kemiriyordu. 35. ayrımın sonu. Sayfa 421.